Ayrım 5. Olduğu kadar güzeldik. Mahir Ünsal İriş. Sayfa 44. Bir vakit sonra hevesim artmaya başladı. 100 liralık mal kaldırsak ben sadece 30 lirasını alabiliyordum. Ve bu artık beni rahatsız etmeye başlamıştı. Bir şey de diyemiyordum. Tehlikenin büyüğünün altına o giriyor. Gecenin kör karanlığında su borularına, pencere korkuluklarına, pencere pervazlarına basa basa bilmem kaçıncı katlara kadar o tırmanıyordu. İnsanların yavaşlamış soluklarını o dinliyor, malı mülkü o yükleniyor, evden çıkarıyordu. Üstelik işin asıl sahibi de oydu. Ben yardımcısıydım sadece. İşi bilmiyordum bile. Bir gün evde bira içerken bir sabaha karşı açtım mevzuyu Turgay'a. Öğret bana da şu işi dedim. Ben de evlere çalışma atmak istiyorum. Neyse şekli göster, iki koldan doğrultalım yemeğimizi. Turgay ilk önce bir güldü heyecanıma. Sonra da sen artık oldun der gibi bakıp, tamam dedi, ne biliyorsan anlatırım, elimden geldiğince. İki hafta kadar eski karate filmlerindeki ufaklıklar gibi, ustamın hareketlerini izleyip, taklit etmeye çalışarak peşinde gezdim Turgay'ın. Ne derse deftere not alıyor, ne yapsa şifreleriyle kaydediyordum. Ama beni hala sokmuyordu evlere. Vakit gelince ayrılıyor, tekrar buluşana kadar üzerimize düşenleri yapıyorduk. Payımı 30'dan 40'a çıkarmıştı ama bu arada. İş iyiden iyiye sarmıştı. Hayatımda ilk kez kendimden bir şey koymak zorunda kalmadan para kazanıyordum. Tek sermayem cüretim, cesaretimdi. İkinci haftanın sonunda bir akşam, bu akşam beraber giriyoruz deyiverdi. Heyecanlandım. Ürktüm ama hayatıma girecek bu yeni heyecandan ötürü de büyük bir zevk duydum karnımda, kasıklarıma doğru yayılan. Bahçeli taraflarında bir evdi. Önceden kararlaştırmıştık. Zaten programımız çoğunlukla bir iki hafta önceden belli olurdu. O akşam nereye gideceğimizi deftere bakar bilirdik. Çok sistemli bir adamdı Turgay. 7. caddenin alt taraflarında bir çatı katıydı. Girilmesi kolay bir yer olduğu için seçmişti burayı. 2 hafta kadar önce buraya keşif yapmaya gelmiş. Bitişiğindeki apartmanın çatısına kadar çıkmış. Geçmenin kolay olup olmadığına bakmıştık. Kolaydı. Bitişik apartmanın çatısına çıkacak. Oradan da gireceğimiz evin teras balkonuna atlayacaktık. Evin sakinleri yaz olduğundan camları kapıları pek açık bırakıyorlardı. İhtimal ya, kapı, cam kapalıysa, o zaman da elmasla balkon kapısının camını köşesinden kesecek, kestiğimiz yerden elimizi sokup açacaktık. Her şey istediğimiz gibi gitti. Saat 2:30 geçiyordu. Bitişik apartmanın çatısından teras balkona atladık. Şöyle 3 yanını bir kolaçan ettik balkonun. Mutfak camı aralıktı. Turgay oradan eve sızdı. Ben balkon kapısının önünde bekliyordum. Birkaç dakikaya gelip içeriden balkon kapısını açtı. Boşuna uğraşmışım dedi. Bir ölü konuşuyormuş gibi sessiz bir fısıltıyla. Kilitlememişler zaten kapıyı. Heyecandan, hadi yalan olmasın, korkudan parmak uçlarım kamaşmaya başlamıştı. Turgay'ın açtığı kapıdan içeri girecekken kuyruğunu sallaya sallaya bir köpek geldi içeriden. Hani şu sürekli gülüyormuş gibi duran sevimli, sarı köpeklerden. Zengin köpeği. İlk önce ödümüz koptu. Sonra baktık ki köpek bizden şikayet etmek bir tarafa, herkes uyurken oyun arkadaşı bulduğuna seviniyor, ha babam kuyruğunu sallıyordu. Köpek varken evin içinde çalışamazdık. Turgay köpeğe sprey sıkacak gibi oldu, olmazlandım. Günahtır dedim fısır fısır, şuncacık şey. Kızdı biraz Turgay. İyi o zaman dedi sonra da elini, sen köpekle dışarıda kal, oyalı onu. Ben de çalışıp çıkayım der gibi sağa sola salladı elini. Elim mahkum razı oldum. İlk sınavımda köpek yüzünden işin dışında kalmış oldum böylece. Hani ehliyet sınavına girmişim de araba bozulmuş gibi. Köpekleri de pek severim anasını satayım. Küçükken çay boyunca sokak köpekleriyle yarenlik eder. Onlarla bir, sırf onlara bir avuç kayıntı çıkarayım diye çöpleri karıştırırdım. Rahmetli pederden az köpek dayağı yemedim. Köpeği kıs kıs kıs diyerek terasın uzak bir köşesine götürüp orada sevmeye oynamaya başladım. Nalet köpek pek oyuncuydu. Ben karnını sevmeye uğraştıkça o elimi avcumu yalıyor, hızlı hızlı soluyordu. Çok da hareketliydi eşi olduğunun iti. Bir ses yapacak, evi köyü uyandıracak diye akla karayı seçtim. Soğuk soğuk ter boşandım sırtımdan. Her tarafım köpek salyası olmuştu. Pek sevmişti beni hayvancık. İnsanlığımdan utandım. O bize kuyruk sallarken biz onun anasını babasını soyuyorduk. Bir 10 dakika geçti geçmedi. Turgay çıktı içeriden. Pis diye seslendi bana. Köpek kardeşle beraber yanına gittik. Hallettin mi der gibi kaş göz yaptım. Hadi gidelim dedi. Turgay bana biraz buzluk atıyor gibiydi. Sanki köpeği ben çağırdım. Çekinerek sordum. Turgay yahu, köpeği de alsak mı? Kanım kaynadı iti oğlu iti. Ben bakarım ona güzelce. Turgay dişlerinin arasından sessizce kızdı. Oğlum manyak mısın sen? Bir köpeğimiz kusurdu. Bunların sahipleri düşkün olur hayvanına. Köpeğini ararken kendimizi buldurmayalım bir de. Hakkı vardı. Gülümseyerek kuyruğunu sağa sola savurdukça, kıçını da iki yana attıran köpekle vedalaştım. Elimi yüzümü bir güzel yalattım. Tekrar çatıya atlayıp bitişik apartmanın merdivenlerinden indik. Evimize döndük. Bir sürü dolar, iki dizüstü bilgisayar, iki cep telefonuyla bir de oyun konsolu almıştı Turgay. Fena hasılat değildi. Kısa günün kârı denir buna. Ama aklım köpekte kaldı. Ne yalan söyleyeyim, ne sokulgan şeydi. İnşallah. Ulan sen ne biçim köpeksin? Ev soyulmuş, senin dünyadan haberin yok deyip kızmazlar hayvancağızı deyip kederlendim durdum günlerce. Sınavı geçememiştim. Ama yine de işin gözümde büyüttüğüm kadar korkunç bir iş olmadığına inanacak gibi oldum. Tutturdum Turgay'a. Seçelim bir yer dedim. Şöyle kolaylarından. Bir deneyeyim şansımı. Hiç olmadı sıkıveririm spreyi ağızlarına yüzlerine. En azından tüyecek kadar zamanım olur. Anama babama yalvarmamıştım bugüne kadar bir şey için. Şimdi elin adamına hırsızlık yapmama izin versin diye eğilip bükülüyordum. Biraz daha naza çekse zoruma gidecekti. Neyse ki çok diretmedi. Baba pozlarıyla, iyi bakalım dedi. O zaman yarın akşam işe çıkarıyoruz seni. Ben erkeklerde kalıyorum. Hazırlan. Sevindim. Hey Allah'ım, hayat ne acayip iş. Sanki manitayla gezmek için babamdan arabayı koparmışım. Nasıl da seviniyorum hırsızlık yapacağım. Birileri uyurken onların evine gireceğim diye. Deli eder insanı yaşamak. Ertesi gün akşamı zor ettim. Emek tarafında bir evdi. Bir hafta kadar önce karar vermiştik buraya. Tek başına, galiba bekar, bizden azıcık büyük bir adam yaşıyormuş evde. Bir iki gün bakılmış Turgay. Akşamları mesai bitimi gibi evine geliyor, gece yarısından sonra birkaç saat az bir ışıkta oturuyormuş. Arada bir mutfak ve banyo ışığı yanıp sönüyor ama uyuyana kadar evde başka bir hareket görünmüyormuş. Emekte oturduğuna göre adam bizden kalın. Tuzu kuru en azından. Ucuz ev mi var emekte Allah aşkına? Kattı hem de. Adam belli ki bankacı, memur, hoca, yönetici, bir şey. İllaki durumlar iyi. Hiçbir şey olmasa bilgisayar, cep telefonu, DVD bir şeyler çıkar. Temiz iş Turgay'a göre. Kolay bile hatta. Adam gece yattı mı bir daha sabah evden işe diye çıkana kadar banyonun ışığı hiç yanmıyormuş. Demek ki uykusu da derin. Demek ki aralıksız uyuyor. Güzel. Arka balkonunun ya da Turgay'ın yatak odası dediği odanın camını aralık bırakıyormuş uyurken. Şu insanlar ne rahat. 3. 4. katı açık bırakılan cam görülmez sanıyorlar. Halbuki tedbir, tevekkülden önce gelir derler. Hırsızın işi bu. Kaçıncı katta olursan ol, o camı görecek, itecek, girecek, soyacak, çıkacak. 1:30 gibi Turgay'ın üvey abisinden ödünçlediği motorla evin bir alt sokağına geldik. Bizim adamın arka balkonu ve yatak odası durduğumuz yerden görülebiliyordu. Yatmış dedi Turgay. Karanlık pencerelere doğru bakarak tanıdık birinden bahsediyormuş gibi. Belki de daha eve gelmemiştir. Çok geç değil saat diye kurt düşürmeye çalıştım. İş ciddiye binince biraz korkmaya başlamıştım çünkü. Vazgeçmeyecektim ama. Turgay da vazgeçecek gibi değildi. Adamın ahbabıymış gibi emin. Yok nereye gidecek, çoktan gelmiştir eve. Yatmış uyumuştur dedi. Öyle mi diyorsun diye teyit ettirme ihtiyacı hissettim. Öyledir, öyledir dedi. Hadi başlayalım yavaştan. Telaş, avuçlarımın içine doğru koşturdu sanki birden. Bir korkma geldi. Olur diyebildim, sesimi titretmemeye gayretle. Motoru sokağın yokuşa dönen ucuna kadar elimizle yürütüp köşeye bıraktık. Turgay benimle, evin oraya gelecek, apartmanın arka bahçesinde karanlığa sotelenip bekleyecekti. Ters bir durum fark ederse, bahçenin arka duvarından fırlayıp motoru alıp gelecek, apartmanın önüne getirecekti. Bahçeye girdik. Ortalık bir acayip sessizdi. Sanki yalnız insanlar değil, apartmanların arka bahçelerinde hayatta kalmayı başarmış. Tek tük ağaçlar, binalar, kedi ve köpekler, herkes, her şey uyumuş gibiydi. Hadi dedi Turgay, ağzından ses bile çıkmadan, yalnızca dudakları ve dişleriyle. Kafamı kaldırıp üçüncü kata baktım. Altındaki iki katın balkonları, merdiveni andıran korkuluklarla kapatılmıştı. Demirden çok fazla ses çıkartmamaya çalışarak üçüncü katın balkonuna tırmanacak. Açıksa balkondan, değilse hemen yanındaki odanın aralık penceresinden içeri süzülecektim. Ellerimin her yerini, derimin daha kalınca bir katıymış gibi kaplayan, incesinden bulaşık eldivenlerini elime geçirdim. İlk katın balkonuna sıçrayabileyim diye Turgay, iki elini birleştirip üzengi yapmış. Hafif öne eğik, bekliyordu. Bir besmele çekip attım sağ ayağımı Turgay'ın avuçlarına. Demir soğuk, demir paslı, demir zayıftı. Ağırlığımı çok vermemeye gayret ederek, çıt çıkarmadan üçüncü kat balkonuna kadar tırmandım. Çocukken ağaçlara da böyle hızlı tırmanır, ağaçlardan ağaçlara gözüm kapalı geçerdim. Ayağımı balkonun zeminine basınca dönüp aşağı baktım. Turgay'ın beni takdir eden yüzünü görmek istiyordum. Yoktu, saklandı demek ki. Yetim gibi hissettim göremeyince. Balkon kapısına baktım. Şans işte. Talih beni hırsızlığa teşvik ediyor. Kapı aralıktı. Ayakkabılarımı çıkardım. Azıcık aralığından perdesi seçilen kapıyı ittim. Azıcık sürünüp bir şeye dayandı. Biraz da gürültü yapınca duraksadım. Çıkan sese karşılık gelecek mi diye bekledim biraz. Gelmeyince perdeyi hafifçe yana doğru sürüp o aradan süzüldüm içeri. Kapının arkasında terlik vardı. Balkon terliği belli ki. Ben ittirince terlik kapının hemen arkasındaki koltuğa vurmuş meğer. Adam uyanmadı ama. Perdeden kurtulup evin salonuna kadem bastım nihayet. Salonda şu düz ekranlı büyük televizyonlardan vardı. Kapıdan çıkarabilirsem bunu da götürebilirim. Hafif oluyor bu televizyonlar. Ortada geniş ve alçak bir sehpa. Üstünde biblolar, kitaplar, kumandalar. Bir meyve çöpü tabağı. Duvarda kocaman, çerçeveli bir harita. L koltuğun üstünde bir dizüstü bilgisayar. Salona bakan bütün kapılar açık görünüyor. Ve açık kapıların birinden belli belirsiz bir ışık geliyordu. Bu ışığı dışarıdan fark edememiştik bile. Öyle cılız, öyle insanı uyutmaya niyet etmiş bir ışık. Adamın o odada uyuduğunu düşünüp ilk önce öbür odaları dolaşmaya karar verdim. Odalardan biri boştu. Yalnızca ütü masası, birkaç döküntü eşya, kapıya sırtını dönmüş bir tüplü televizyon, bir de çamaşırlık vardı. Onun yanında küçük bir mutfak ve tuvalet. Öbür tarafta genişçe bir oda daha. Güzel ev, aydınlık da oluyordur burası. Üç cephesi cam, kim bilir kirası ne kadar. Isıtması da merkezi. Oh! Karanlık olan oda, adamın yatak odasıydı ama burada yatmamıştı. Yatakta, odada kimse yoktu. Çift kişilik boş bir yatak. Devlet binası gibi heybetle duvar boyu dikilen bir gardırop. Aynı duygusuz mobilyadan bir de komodin vardı odada. Duvarda kocaman bir tablo asılıydı. Karanlıkta seçemiyordum ama sanki bir kadın fotoğrafı. Büyütülüp asılmış gibi. Hani az daha ışık vursa Türkan Şoray mı diyeceğim? Çok dolandım evin içinde. Bir şey değil. Turgay merak edecek diye telaşlanıyordum. Bir an önce ne var ne yoksa toplayıp çıkmam gerekiyordu. Aslında o gün o evden alacağım hiçbir şey oradan çıkabilmiş olmaktan daha kıymetli olmayacaktı. Çünkü bu bir iş değil. Hırsızlığın ehliyet sınavıydı. Adamın yattığı odanın kapısına geldim. İki duvarı kitaplık bir duvarı ise pencere olan bir odada, kitapların dibine konmuş bir yer yatağında, sırt üstü yatıyordu adam. Kitaplığın karşı duvarına dayalı masanın üstünde. Cılız bir masa lambası sanıyordu. Yan masa daha iyi. Öyle zayıf. Aydınlık bile sayılmayacak ışıkta adamın yüzüne baktım. Tanıyacak gibiyim sanki. İçerlek gözlü, bıyıklı, sarıca, gençten bir adam. Birden ağzı kıpırdadı adamın. Bir şeyler mırıldanacak gibi oldu sessizce. Geri çekildim. Odanın kapısında durdum. Gözleri açılmıyordu ama konuşur, bir şeyler söyler gibi mırıldanıyordu. İnilti gibi, acayip bir ses. Yüzüne vuran yarı karanlık ışıkla alt dudağını titrete titrete inliyor. Ağlayacakmış gibi hafifçe başını oynatıyordu. Uyanmadığı, uyanamadığı çok belliydi. Zulüm gibi bir uykunun içinde zavallıca debeleniyordu, yerinden bile kıpırdamadan. Bir vakit daha izledim adamı. Arada bir duruluyor, sonra yine aynı inilti mırıldanmaya dönüyordu. Karanlıkta, yanağından bıyığının yanlarına doğru yuvarlanan küçük kristalleri gördüm. Adam uykusunda, rüyasında ağlıyordu. Koskoca adam, yüzünün bir yanından incecik ışıldayan sicimler dökerek ağlıyordu. 1,5 metre uzağımda uyuyorken. Bir an içim üzülecek gibi oldu. Sonra Turgay geldi aklıma. Kim bilir ne kadar telaşlandı dışarıda. Motor sesi duyduğumu hatırlamıyorum ama belki de gitmiştir. İşler boka sardı diye düşünüp. Yerlerini tek tek tespit ettiğim parçaları birer birer ayıklayıp bir an önce fıymak için harekete geçecek adam, olduğu yerde belli belirsiz anne diye sıçradı. Yemin olsun korkudan altıma sıçtım sandım. Çocukken bir gün Susurluk'ta halam gelin bahçede saklambaç oynarken akıllılık edip damın duvarına bitişik tandırın içine girmeye kalkmıştım. Arka ayakları üstüne dikilmiş gelin kadının oltu taşı boncuklar gibi gözleri ve kıpırdanan pis, parlak burnunu gördüğüm gibi altın bir boşanıvermişti. Gene öyle oldu sandım. Uyanmasın diye patır kütür edip kaçamıyordum ama gözünü açıverse, karanlıkta kaldığım için beni görmemesi, varlığımı duymaması için Yaradan'a yalvarmaktan başka şansım kalmayacaktı. Hamurtusuna karışan inlemeleriyle hafifçe soluna, arkasına doğru döner gibi olunca masasının üstündeki kabarık el çantasını kaptığım gibi kapıya koştum. Ses çıkarmamak için havada yürüdüm sanki. Yalnızca kalbimin fatırtısı duyuluyordu. Sessizce daire kapısını açtım. Usulca kapatıp sıvıştım merdivenlere. Öyle derin bir nefes alıp bıraktım. İçimdeki korkuyu apartmanın serin havasıyla yıkadım. Turgay çoktan gitmişti. O saatte bu kılığımla dikkat çekmek için daha iyisi düşünülemezdi herhalde. Basbayağı hırsız gibi görünüyor. İçimde ise içinde ne olduğunu bilmediğim kabarık bir el çantası tutuyordum. Beni beklediğini düşündüğüm sokağa yürüdüm hızlıca. Yoktu, piç. Ama çanta kalıncaydı en azından. Cüzdan olarak mı kullanıyordu acaba diye geçirdim aklımda. Çünkü belli. Sokakta dikkat çekmemek için açıp bakamıyorum ama para ver içinde. Bu kabarıklığı tanıyorum yani. Mecburen eve ya da bir kuytuluğa kadar meraktan ölecektim. Cüzdansa çok para vardı ama orası kesin. Yazık be, nasıl dağılıyordu ama adamcağız. İnsan böyle kalın cüzdanı varken uykusunda ağlayacak kadar nasıl bir derde düşmüş olabilir ki? Hakikaten üzüldüm haline. Ağlayan adam, sesli sesli, hüngür hoşur ağlayan adam. İnsanın ruhunu sıkıştırır zaten. Ama bizim de işimiz bu, ona da yapacak bir şey yok. Ne derdi varsa Allah tez zamanda iyi etsin inşallah. Yakın denebilecek bir uzaklıktan bekçi düdüğünü duyabiliyordum. Demek ki Turgay düdüğü duyunca tüydü diye geçirdim aklımdan. Gene de sinirim geçmiyordu tabansızı. Yolum çok uzundu. Üstüne üstlük bu saatte, bu kılıkla beni hiçbir taksici almazdı. Yürümekten başka çare yok. Vurdum emekten bahçeliğe doğru. Aşağı, bekçi düdüğünün aksi istikamette. Hiçbiri bir alttakiyle eşleşmeyen karışık sokaklardan başka sokakları. Postacı Adem hızıyla yürürken sağımda bir hırıltı duydum. Köpek olduğunu anladığımı, köpeğin kendisine belli etmemeye çalışarak daha da hızlandım. Yanlış anlamışım. Köpek değil, köpeklermiş. Onlar havlayarak hızlanınca ben de manasızca koşturmaya başladım. Rastgele bir sokağa dönüp. Zaten korkudan telaştan ciğerim daralmış. Bir de üstüne köpekler peşime tutuşunca soluğum daha fazla el vermedi. Üstüne üstlük telaşla önüme çıkan her köşeden döndüğüm için daha az önce çıktığım evin önüne kadar geldim yine. Evin karşısındaki aradan girip okulun köşesine varmıştım ki dermanım kesildi. Elimdeki çantayı en önde koşturanın kafasına nişanlayıp salladım. El çantası sandığım şey şık bir hareketle bozarık renkli köpeğin tam kafasına çarptı ve açılarak yere düştü. Çanta falan değildi. Kalemli, cetvelli, ajandaya benzer bir şeydi. İçinden bir mektup zarfı ve katlanıp yerine konmuş başka bazı kağıtlar yayıldı etrafa. Para falan görünmüyordu. Kim bilir, belki de o şişkin zarfın içinde para vardı. Epeyce kalın bir şeye benziyordu çünkü. Yazık oldu. Gitti koca gecenin hasılatı. Hayvancağız düşünce diğerleri daha da öfkelenip hızlandılar. Koşacak bir santimim daha kalmamıştı ki. Köpeklerden biri sağ baldırıma atladı. Onu yumruklamaya uğraşırken devrildim. Hepsi birden üzerime üşüştüler. Mahşer yeri. Yüzümü saklamak için kolumu kaldırıyorum. Bu sefer kolumdan yakalıyorlar. Tekme atıyorum. Yattığım yerden tepmeye uğraşıyorum. Paçamı tutunuyor Allahsızlar. Allah biliyor ya. O evdeki, o gülen sarı köpek geldi gözümün önüne o an. Ah tuttu garibanın dedim. Kim bilir sahipleri ne kötülük ettiler bizim yüzümüzden. 6 köpek sayabildim o hengamede. Tam nereden sonra kendimden geçmişim. Allah biliyor. Gazi'nin acilinde uyandım. Öğlenin geçiyordu vakit. Acil olmuş kıyamet gibi. Bakındım etrafıma. Doğrulacak gibi oldum. Etlerimi köpekler çekiştirdi sanki. Acıdan, olduğum yerde silkelenip yatağa yapıştım yine. Uyandığımı gören hemşire dışarıdan polisleri çağırdı. Geldi polisler. Bir sürü şey sordular insafsızlar. Canın yanıyor mu diyen yok. Turgay geldi aklıma gene. Nerede sahi bu puşt? Nasıl da çıkardı eve giderim ben buradan bu halimle. 5. ayrımın sonu. Sayfa 53.